Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Catherine J. Edin ve Haluk Schaefer tarafından yazılan iki. O Gazozer Today, Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına günlük nakit geliri 2 dolar ya da daha az olan haneleri inceleyen, araştırmaya dayalı bir yoksulluk kitabıdır. Sosyoloji, sosyal politika ve saha araştırmasını bir araya getiren çalışma, refah içindeki bir ülkede mutlak yoksulluğun nasıl görünmez kalabildiğini sorgular. Yazarlar, uzun dönemli nicel verileri ailelerle yapılan ayrıntılı görüşmelerle birleştirir. Böylece yalnızca yoksul kişi sayısını değil, gelirin neredeyse tamamen kesildiği dönemlerde insanların nasıl ayakta kaldığını da gösterirler. Kitabın temel amacı, yoksulluğu kişisel başarısızlık ya da çalışmama isteği olarak açıklayan kolaycı yorumları sınamaktır. Düşük ücretli ve düzensiz işlerin, sosyal yardım sistemindeki değişimlerin, barınma ve gıda güvencesizliğinin birbirini nasıl güçlendirdiğini ele alır. Bu nedenle eser, gelir eşitsizliği tartışmasına istatistiklerin yanında gündelik hayatın somut maliyetlerini de katan eleştirel ve erişilebilir bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, günde 2 dolar ölçütü. Görünmeyen yoksulluğu ölçülebilir hale getirir. Kitabın çıkış noktası, kişi başına günlük 2 dolar veya daha az nakit gelirle yaşayan hanelerdir. Bu eşik, yazarların yoksulluğun genel tanımını daraltmak için seçtiği rastgele bir sayı değildir. Amaç, resmi yoksulluk sınırının altında kalmakla, kasaya girecek para neredeyse hiç yokken yaşamak arasındaki büyük farkı görünür kılmaktır. Bir aile gıda yardımı, akraba desteği ya da geçici barınma imkanı bulabilir. Fakat bunlar kira, ulaşım, hijyen, telefon ve beklenmedik harcamalar için düzenli nakit yaratmaz. Bu ayrım, nakit yoksulluğunun neden özellikle ağır olduğunu açıklar. Yazarlar, verilerde görünen çok düşük gelirli hanelerin gerçekten var olup olmadığını saha görüşmeleriyle denetler. Böylece ölçüm hatası, kayıt dışı kaynaklar ve kısa süreli gelir dalgalanmaları gibi soruları ihmal etmezler. Ulaştıkları çerçeve, sorunun tek tek istisnai ailelerden ibaret olmadığını öne sürer. Kitabın yayımlandığı döneme ilişkin hesapları, yaklaşık 1,5 milyon hanenin ve milyonlarca çocuğun bu düzeyde nakit gelire maruz kaldığını belirtir. Bu yaklaşım, ortalama gelirler veya ulusal zenginlik üzerinden kurulan rahatlatıcı anlatıları bozar. Yoksulluğun derinliği, tüketim tercihleriyle değil, temel ihtiyaçlar için kullanılabilir para eksikliğiyle değerlendirilir. İkinci olarak, düzensiz ve düşük ücretli işler, çalışmayı yoksulluktan çıkış garantisi olmaktan uzaklaştırır ki, Goss, Ade, aşırı yoksulluğu iş gücünden tamamen kopmuş insanların sorunu gibi sunmaz. Kitapta öne çıkan mekanizmalardan biri, düşük ücretli iş piyasasının güvenilir gelir üretmemesidir. İş bulunabilse bile çalışma saatleri azalabilir. Vardiyalar son anda değişebilir, iş kısa sürede bitebilir veya ulaşım ve çocuk bakımı maliyetleri kazancı aşındırabilir. Bu koşullarda çalışan olmak, düzenli bir bütçeye sahip olmak anlamına gelmez. Özellikle perakende, hizmet ve benzeri giriş düzeyi işlerde işverenin esneklik talebi çalışan açısından belirsizlik olarak yaşanır. Bir haftanın geliri, sonraki haftanın kira veya mutfak masrafını karşılayacağına dair güven vermez. Kitap, bu güvencesizliğin ailelerin resmi işlemlerini de zorlaştırdığını gösterir. Yardım başvuruları, iş arama yükümlülükleri, çocukların okul düzeni ve sağlık ihtiyaçları değişken saatlerle çatışabilir. Dolayısıyla mesele yalnızca saatlik ücretin düşüklüğü değildir. Gelirin ne zaman geleceği, kaç saat çalışma verileceği ve işin ne kadar süreceği de belirleyicidir. Yazarların analizi, çalışmaya dayalı çözümün neden tek başına yeterli olmadığını bu noktada somutlaştırır. İstihdam politikası. İş sayısının yanı sıra saat istikrarını, ücret düzeyini ve aile yaşamıyla uyumu da dikkate almadığında çalışan haneler dahi nakitsiz kalabilir. Üçüncü olarak, refah reformunun ardından sosyal güvenlik ağı en dipteki aileler için zayıflar, yazarlar. Amerika'daki derin yoksulluğun yükselişini 1990'larda sosyal yardım sisteminde yapılan reformlardan bağımsız ele almazlar. Kitap, özellikle nakit yardıma erişimin daha koşullu, sınırlı ve yaptırıma açık hale gelmesinin en kırılgan aileler üzerindeki sonuçlarını inceler. Bu yaklaşım, bütün değişimleri tek bir yasaya ya da tek bir kuruma bağlayan basit bir açıklama değildir. Ancak iş piyasasındaki güvencesizlik ile yardım sistemindeki erişim engellerinin aynı anda etkili olduğunu vurgular. Başvuru süreçleri, belge talepleri, çalışma şartları, süre kısıtları ve idari yaptırımlar, düzenli işi olmayan veya aile krizi yaşayan kişiler için aşılması zor engeller oluşturabilir. Gıda desteği gibi aynı programlar hayati önem taşısa da nakit yardımın yerini bütünüyle tutmaz. Çünkü ev kirası, elektrik, ulaşım, çocuk bezleri veya telefon gibi kalemlerin çoğu doğrudan nakit gerektirir. Kitabın politika açısından önemli katkısı burada ortaya çıkar. Bir güvenlik ağının varlığını o ağın en zor durumdaki insanlara fiilen ulaşıp ulaşmadığından ayırmak gerekir. Yazarlar, yardım alanların oranına bakmanın yeterli olmadığını, sistem dışında kalanların neden dışarıda kaldığını araştırmanın zorunlu olduğunu savunur. Böylece refah reformu tartışmasını ahlaki yargılardan çıkarıp erişim ve sonuçlar üzerinden değerlendirmeye çağırırlar. Dördüncü olarak, kayıt dışı hayatta kalma yolları yoksulluğun görünmeyen bedellerini ortaya koyar, nakit gelirin yok denecek kadar az olduğu bir evde hayatta kalmak. Pasif biçimde yardım beklemek anlamına gelmez. Kitap, ailelerin yiyecek bulmak, geçici barınma sağlamak ve küçük ödemeleri karşılamak için çok sayıda kayıt dışı ve kırılgan yönteme başvurduğunu anlatır. Akraba ve komşulardan destek istemek, eşyaları satmak, borç almak, plazma bağışı karşılığında ödeme almak ya da güvencesiz gündelik işlere yönelmek bu çerçevede değerlendirilir. Bu yöntemler kısa vadede açlığı veya tahliyeyi erteleyebilir fakat kalıcı güvence üretmez. Hatta borç ilişkilerini gerer, sağlık üzerinde baskı yaratır ve aileleri sömürüye açık hale getirebilir. Yazarların önemli uyarısı, görünürde geliri olmayan bir hanenin mutlaka hiçbir kaynağı olmadığı sonucuna varılmaması gerektiğidir. Asıl soru, bu kaynakların ne kadar güvenli, sürekli ve insan onuruna uygun olduğudur. Gayri resmi destek ağları, kamu politikasının yerine geçen düzenli kurumlar değildir. Destek veren çevrenin de yoksul olması bu ağların kapasitesini sınırlar. Ayrıca çocuklar, yetişkinlerin kaynak yaratma çabalarının doğrudan sonuçlarını yaşar. Beslenme düzensizliği, sık taşınma, okul hayatındaki kopuşlar ve sürekli belirsizlik sadece bugünün gelir sorunları değildir. Kitap, hayatta kalma becerisini romantikleştirmeden ele alır. İnsanların direncini teslim ederken, bu direncin kamusal ihmalin mazereti olamayacağını gösterir. Son olarak, istatistikler ile saha anlatılarının birleşimi yoksulluk hakkındaki önyargıları sınar. Bu kitabı benzer sosyal politika çalışmalarından ayıran yönlerden biri, büyük ölçekli gelir verilerini ayrıntılı saha araştırmasıyla birlikte kullanmasıdır. İstatistikler, günlük 2 dolar düzeyindeki nakit yoksulluğun yaygınlığını ve zaman içindeki değişimini saptamaya yardımcı olur. Fakat sayılar tek başına. Bir ailenin neden yardım alamadığını, neden işi sürdüremediğini veya bir haftalık gelir kesintisinin hangi zincirleme sonuçları doğurduğunu açıklayamaz. Görüşmeler bu boşluğu doldurur. Aynı zamanda yalnızca çarpıcı bireysel hikayelere dayanmak da sorunun ölçeğini belirsiz bırakır. Yazarların yöntemi bu iki eksikliği karşılıklı olarak dengelemeye çalışır. Bu tercih yoksulların bütçe yapmayı bilmediği, yardımların yeterli olduğu ya da iş bulmanın her zaman erişilebilir olduğu yönündeki yaygın varsayımları sorgular. Kitapta anlatılan durumlar kişisel kararların önemini tümüyle reddetmez. Ancak kararların sınırlı seçenekler, idari engeller, şiddet riski, sağlık sorunları ve bakım yükü altında verildiğini gösterir. Bu nedenle okurdan yalnızca acıma duygusu değil, kanıtları daha dikkatli yorumlaması istenir. Araştırma tasarımı, yoksulluğu soyut bir oran olarak değil, kurumlarla aile hayatı arasındaki ilişkinin sonucu olarak ele alır. Bu da kitabı kamuoyu tartışmalarında etkili kılan temel özelliktir. Sonuç olarak 2. ONYOX-ED yoksulluk araştırmaları, sosyal hizmet, ekonomi, kamu yönetimi ve siyaset bilimiyle ilgilenenler için özellikle değerli bir kitaptır. Bununla birlikte sosyal yardım alan kişilere dair yerleşik kanaatlerini kanıt üzerinden yeniden düşünmek isteyen genel okura da hitap eder. Kitabın pratik yararı, nakit gelir, aynı destek, iş sahibi olma ve ekonomik güvenlik arasındaki farkları belirginleştirmesidir. Oker, yardım programlarını yalnızca bütçe büyüklüğüyle değil, erişim koşulları, süreklilik ve ailelerin gerçek harcamaları bakımından değerlendirmeyi öğrenir. Entelektüel olarak ise eser, yoksulluğun bireysel tercihlerin toplamı değil, iş piyasası. Kamu kurumları ve toplumsal ilişkiler tarafından şekillenen bir süreç olduğunu güçlü biçimde ortaya koyar. Benzer türdeki pek çok kitap ya geniş ekonomik göstergelere dayanır ya da tekil yaşam öykülerine ağırlık verir. Edin ve Schaefer'in çalışması bu iki yaklaşımı bir araya getirmesiyle ayrışır. Veriler sorunun ölçeğini kurarken, görüşmeler bu ölçeğin gündelik hayatta ne anlama geldiğini açıklar. Kitap, kolay ve tek adımlı çözümler vaat etmez. Bunun yerine, düşük ücretli işlerin istikrarsızlığı, nakit desteğe erişimdeki boşluklar ve kayıt dışı hayatta kalma stratejilerinin maliyeti arasında bağlantı kurar. Bu yönüyle Amerika'daki aşırı yoksulluğu ahlaki etiketlerden arındırarak incelemek isteyenler için kalıcı bir başvuru niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Catherine J. Edin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.